Bismillahirrahmanirrahim. 52 Kitab-ı Şehadet. Şehadetler kitabı. Bir beyine davacıya aittir. Hakkında gelen naslar babı. Ve Yüce Allah'ın Bakara 282, Nisa 135 kavli babı. İkinci bab. Bir kimse diğer bir kimseyi bu adildir diye tezkiye ettiği ve tezkiye edici biz bundan hayırdan başka bir şey bilmiyoruz dediği, hatta ben bunda hayırdan başka hiçbir şey bilmiş değilim dediği zaman bu hususta hüküm nedir? Bir nolu rivayet Ayşe annemizden. İftiracılar dediklerini zaman aleyhissalatü vesselam Ali'yi ve Usame'yi yanına çağırdı. Vahiy gecikince ehli ile ayrılması hususunda bunlarla istişare ediyordu. Usame'ye gelince, o Ayşe senin ehlindir. Biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz dedi. Berire'de ben Ayşe'de ayıplayacağım bir işe olarak şundan büyük bir iş görmedim. Ayşe küçük yaşta bir kadındı. Ev halkının hamurunu yoğururken uyurdu da evin besi koyunu gelir o hamuru yerdi demiş. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam mescitte bir hutbe yaparak şöyle buyurdu. Ev halkım hakkında bana eza eden bir şahıs hakkında bana kim yardım eder de benim için ondan intikam alır. Vallahi ben ehlim hakkında hayırdan başka bir şey bilmiş değilim. Bu iftiracılar o adamın ismini de zikretmişlerdir ki bu zat hakkında da ben hayırdan başka bir şey bilmiyorum. 3. Şahitliği yüklenme sırasında saklanıp gizlenen kimsenin şahitliği caiz olur mu? Babı. 2 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam bir keresinde Ubey İbni Ka'b el-Ensar ile beraber içinde İbni Sayyat'ın bulunduğu bir hurmalığı kastederek gittiler. Resulullah onu gafil yakalamak ve İbni Sayyat kendilerini görmek için onun hususi hayatını görmek, ondan bir şey işitmek istiyordu. Resulullah onu kadife elbisesi içinde yaygısı üzerine yan yatmış bir halde buldu. Hırka içinde genizden gelen bir hırıntı vardı. Tam bu sırada bir hurma ağacının arkasına gizlenmiş bulunan İbni Sayyat'ın annesi peygamberi gördü ve hemen İbni Sayyat'a ''Ya Safi, işte Muhammed geldi.'' dedi. Annesinin bu sözü üzerine İbni Sayyat hırıltısına son verip uyandı. Aleyhissalatü vesselam şu kadın oğlunu o halde bıraksaydı o saçma sözleriyle ve tabi olmayan haliyle kendinin ne olduğunu bize açıklardı buyurdu. 3. Ayşe annemizden Rifa el-Kurazi'nin karısı peygambere geldi ve ben Rifa'nın nikahındaydım. O beni boşadı ve boşamamı kesinleştirdi. Ben de sonra Abdurrahman İbni Zübeyir ile evlendim. Fakat Abdurrahman'da bulunan erkeklik organı ancak elbisenin saçağı gibi gevşek bir şeyden ibaret dedi. Peygamber kadına sen tekrar eski kocan Rafiye'ye dönmek mi istiyorsun? Fakat ikinci kocan Abdurrahman senin balçağından, sen de onun balçağından tatmadıkça bu olmaz, ona varamazsın buyurdu. Ebu Bekir peygamberin yanında oturmaktaydı. Halid İbni Said İbni As da kendisine izin verilmesini bekler halde kapıda oturmakta bulunuyordu. Halid hemen Ebu Bekir'e hitaben şu kadının peygamberin yanında açıktan söylemekte olduğu şeyleri işitmiyor musun dedi. 4. bab. Bir şahit bir şeye şahitlik ettiği yahut birçok şahitler bir şeye şahitlik ettikleri ve diğer bir cemaat de biz bunu bilmiyoruz dedikleri zaman şahitlik yapanların sözüyle hüküm olunur. 4 nolu rivayet. Humeydullah bu hükme kail oldu. Nitekim Peygamber Aleyhisselam'ın müezzini olan Bilal, peygamberin fetih yılında Kabe'nin içinde namaz kıldığını haber verdi. Fadıl İbni Abbas ise peygamberin Kabe'nin içinde namaz kılmadığını söyledi. İnsanlar Bilal'ın şehadetini aldılar. Eğer iki şahit filan kimsenin filan kimse üzerinde 1000 dirhem alacağı var diye şahitlik yaparlar, diğer iki şahit de 1500 dirhem alacağı var diye şahitlik yaparlarsa hüküm yine böyledir. Ziyade olanla hüküm verilir. 5 nolu rivayet. Ukbe İbnül Haris el-Kurayşi'den. Ebu İba İhab İbni Azzin kızı ile evlendi. Derken yanına bir kadın gelip Ukbe'ye de evlendiği kadına da ben süt emzirdim dedi. Ukbe de ona senin beni emzirdiğini bilmiyorum ve sen evvelce bunu bana haber de vermedin dedi. Ve Ukbe Ebu İhab ailesine bir haberci yolladı da bu kadının sözünde onları sordurdu. Onlar biz o kadının bizim kızımızı emzirdiğini bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine Ukbe hayvanına girip binip Medine'ye peygamberin yanına gitti. Ve peygamberden bu vakadaki hükmü sordu. Aleyhissalatü vesselam, nasıl olur? Bir kere bu söz söylenmiş bulundu buyurdu. Yani bu söz söylendiği halde sen bu kadına nasıl yaklaşırsın buyurdu. Bunun üzerine Ukbe o kadından ayrıldı ve o kadında başka bir kocaya vardı. 5. Adaletli şahitlerin beyanı babı ve Allah'ın şu ayetleri. Ve içinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit yapın. Talak 2. Erkeklerinizden iki de şahit yapın. Eğer iki erkek bulunmazsa o halde razı ve doğruluğuna emin olacağınız şahitlerden bir erkekle iki kadın yeter. Bakara 282. 6 nolu rivayet Abdullah İbni Utbe'den. Ben Ömer İbni Hattab'dan işittim. O şöyle diyordu. Bir takım insanlar Resulullah zamanında vahiy ile sırlarını meydana çıkardı da yakalanırlardı. Şimdi ise vahiy kesildi. Biz şimdi ancak sizleri amellerinizden bize açıklanan suç sebebiyle yakalarız. Böyle olunca her kim bize bir hayır hali meydana korsa biz onu emin kılarız ve onu kendimize yakınlaştırırız. Onun gizli işlerinden hiçbir şeyi araştırmak bize ait değildir. Gizli işleri hususunda onu Allah hesaba çeker. Ve her kim de bize bir kötülük ve şer ortaya koyarsa o gizli işlerin güzel olduğunu söylese de biz onu bir emin saymaz ve onu doğrulayıp tasdik etmeyiz. 6. Kaç kişinin tezkiye etmesi caiz olur babı. 7 nolu rivayet Enes'ten. Peygamber aleyhisselamın önünden bir cenaze geçirildi. Sahabeler bu cenazeyi hayırla övdüler. Aleyhissalatü vesselam vacip oldu dedi. Sonra bir başka cenaze daha geçirildi. Sahabeler onun üzerine de şer konuştular. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam vacip oldu dedi. Kendisine ya Resulullah şu cenaze içinde vacip oldu dedin. Şu cenaze içinde vacip oldu dedin. Aleyhissalatü vesselam müminlerden meydana gelen kavmin şehadeti kabul edilmiştir. Müminler Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir buyurdu. 8. rivayet Ebul Esved'den. Bir kere Basra'dan Medine'ye geldim. O sırada Medine'de fena bir hastalık vardı. İnsanlar çabuk bir ölümle ölüyorlardı. Ben Ömer İbn Hattab'ın yanına oturdum. Yanımızdan bir cenaze geçti. O cenaze hayırla anıldı. Ömer vacip oldu dedi. Sonra diğer bir cenaze geçirildi. O cenazede hayırla anıldı. Ömer yine vacip oldu dedi. Sonra üçüncü bir cenaze geçirildi. O da şer ile anıldı. Ömer buna da vacip oldu dedi. Ben ey müminlerin emiri ne vacip oldu dedim. Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi söyledim. Hangi bir Müslüman için dört mümin kişi hayırla şehadet ederse Allah o hayırla anılan kişiyi cennete girdirir. Biz peygambere üç kişi şehadet ederse böyle midir diye sorduk. O üç kişi şehadet ederse de böyledir buyurdu. Biz iki kişi şehadet ederse de böyle midir dedik aleyhissalatü vesselam. İki kişi şehadet ederse de böyledir buyurdu. Bundan sonra biz peygambere bir şahitten sormadık. 7. Nesepler yaygın, süt emme, üstünden zaman geçmiş, kadim, ölüm üzerine şehadet ve süt emme işinde acele etmeyip teyenni ile subutu araştırmak babı. 9 nolu rivayet Ayşe annemizden. Eflah, hicab ayetinin inmesinden sonra benim yanıma girmek için benden izin istedi. Ben ona izin vermedim. Bunun üzerine Eflah, ben senin amcan iken benden perde arkasına mı çekiliyorsun dedi. Ben, bu amcalık nasıl oluyor dedim. O sana erkek kardeşim Vail'in karısı kardeşimden dolayı meydana gelen sütü içirdi dedi. Ayşe de dedi ki ben bunu Resulullah'a sordum. Aleyhissalatü vesselam Eflah doğru söyledi. Ona yanına girmesi için izin ver buyurdu. 10 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam Hamza'nın kızı hakkında o bana helal olmaz. Nesepten dolayı haram olan sütten dolayı da haram olur. Hamza'nın kızı ben süt kardeşim Hamza'nın kızıdır buyurdu. 11. Peygamberin zevcesi Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam Ayşe'nin yanındayken Ayşe Hafsa'nın evinin önünde izin isteyen bir erkek sesi işitti. Ayşe dedi ki ben ya Resulallah ben onu Hafsa'nın süt amcası filan kimse zannediyorum dedi. Ayşe dedi ki ya Resulallah bu senin evine girmek için izin isteyen bir adamdır dedim. Resulallah da ben de onu Hafsa'nın süt amcası filan kimse sanıyorum dedi. Ayşe Resulallah'a hitaben Ayşe'nin sütten dolayı olan filan kimse hayatta olsaydı benim yanıma girebilecek mi diye sordum. Buna cevap olarak aleyhissalatü vesselam, evet girebilirdi. Çünkü süt doğum ve nesebin haram kıldığı her şeyi haram kılar buyurdu. 12. Ayşe annemizden. Bir gün yanımda bir adam otururken aleyhissalatü vesselam içeri girdi ve ya Ayşe bu zat kimdir dedi. Ben bu benim sütten dolayı kardeşimdir dedim. Peygamber de süt kardeşlerinizin kim olduğunu iyi düşünüp dikkat edin. Çünkü süt emme ancak açlıktan dolayıdır buyurdu. 8. Zina iftirası yapanın, hırsızın, zina edicinin şehadetleri tevbelerinden sonra kabul edilir mi? Babı. Ve Yüce Allah'ın Nur 4'ten 5'e kadar kavli. 13 nolu rivayet Urve Zübeyir'den. Bir kadın Fetih gazvesinde hırsızlık yapmıştı. Akabinde bu kadın Resulullah'a getirildi. Sonra Resulullah emretti de kadının eli kesildi. Sonra bu kadının tevbesi güzel oldu ve evlendi. Bu kadın bundan sonra bana gelirdi. Ben de onun hacetini Resulullah'a yükseltirdim. 14. Zeyd İbni Halid'den. Aleyhissalatü vesselam evlenmemiş olduğu halde zina eden kimse 100 değnek vurulması ve 1 yıl gurbette gönderilmesiyle emretti demiştir. 9. bab. Bir kimse zulüm ve haksızlık üzerine şahit yapılmak istenildiği zaman şahitlik etmez. 15 nolu rivayet. Numan İbni Beşir'den. Annem Revaha kızı Amra, babam Beşir'den kendi malından benim için bir parça hibe istedi. Evvela çekinmesinin ardından babama hibe etmek fikri geldi ve bana bir hibe yaptı. Annem bu hibeyi sen peygamberi şahit kılmadıkça ben razı olmam dedi. Bunun üzerine babam elimden tuttu. Ben bir çocuktum. Beni peygambere getirdi ve bunun anası Revaha'nın kızı Amra bu çocuk için benden hibe vermemi istedi dedi. Peygamber aleyhisselam senin bundan başka çocuğun var mı dedi. Babam evet var dedi. Numan dedi ki ben peygamberim Beşir'e sen beni bir zulüm ve haksızlık üzerine şahit yap buyurdu sanıyorum. 16. İmran İbni Hüseyin'den. Aleyhissalatü vesselam sizin hayırlı asrınız benim içinde yaşadığım zamandır. Sonra benimle yaşayanlara yakın olanlardır. Sonra onlara yakın olanlardır buyurdu. Ve yine sizden sonra bir kavim gelecek ki onlar hıyanet edecekler. Kimse bunlara itimat etmeyecek. Bunların şehadet etmeleri istenmeden şahitlik edecekler. Yine bunlar adak adayacaklar fakat adaklarını yerine getirmeyecekler. Artık bunlar aralarında tıka basa yemek içmek, semizlenmek meydana çıkar. Yani onlara göre hayatın gayesi bu işlerden ibaret olur. 17. Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü vesselam insanların hayırlısı ki sahabelerimdir. Sonra onlara yakın olan tabilerdir. Sonra onlara yakın olanlardır. Sonra bir takım kavimler gelir ki onlardan herhangi birinin şehadeti yemininin önüne, yemini de şehadetinin önüne geçer. 10. Yalan şahitliği hakkında söylenen şeyler, ağırlaştırma ve tehditleşme babı. Çünkü Yüce Allah'ın onlar ki yalan şahitlik etmezler. Furkan 72. Ve şahitliği gizlemek ve yerine getiren çekinmek hakkında da şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse hakikat şudur ki onun kalbi bir günahkardır. Allah ne yaparsanız hakkıyla bilendir. Bakara 283. Şayet eğip bükerseniz Nisa 135 şeklinde şahitlikte dillerinizi eğip bükerseniz doğruyu söylemezseniz demektir. 18. Enes'ten aleyhissalatü vesselama büyük günahtan soruldu. Aleyhissalatü vesselam Allah'a ortak tanımak, ana babaya izah etmek, haksız olarak insan öldürmek, yalan şahitlik yapmak buyurdu. 19. Abdurrahman İbni Ebu Bekir'den. Babası Ebu Bekir'e şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam 3 kere büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Sahabeler evet ver ya Resulullah dediler. Aleyhissalatü vesselam Allah'a ortak koşmak, ana babaya eziyet vermek buyurdu. Dayaktayken oturdu da İyi dinleyin. Bir de yalan yere şahitlik etmektir buyurdu. 11. Kör insanın şahit olması, tasarruflarındaki hali bir kadınla evlenmesi, başkasını evlendirmesi, alışveriş etmesi, müezzinlik ve diğer işlerde çalışmasının kabulü ve seslerle tanınan şeyler babı. 20 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam mescitte Kur'an okuyan bir adam işitti. Allah bu adama rahmet etsin. Muhakkak o bana şu ve şu surelerden unuttuğum şu şu ayetleri hatırlattı buyurdu. Peygamber aleyhisselam benim odamda teheccüd namazı kıldı. Bu sırada mescitte namaz kılmakta olan Abbad İbni Beşir'in sesini işitti de ya Ayşe şu ses Abbad'ın sesi midir dedi. Ben evet onun sesi dedim. Peygamber aleyhisselam ya Allah Abbad'a rahmet eyle diye dua etti. 21. Abdullah İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam Bilal ezanı gece okur. Onun için sizler İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar veyahut da İbni Ümmü Mektum'un ezanı işitinceye kadar sahur yemeğini yiyin için buyurdu. 22 nolu rivayet Misver İbni Mahreme'den Peygamber aleyhisselama birçok kaftanlar gelmişti. Babam Mahreme bana haydi birlikte peygambere gidelim. Belki o kaftanlardan bize de bir şey verir dedi. Gittik. Babam kapının önünde dikeldi de orada konuştu. Peygamber de onun sesini tanıdı ve dışarıya çıktı. Peygamberin beraberinde bir kaftan vardı ve peygamber babama bunu senin için sakladım. Bunu senin için sakladım diyerek babam Mahreme'ye o kaftanın güzelliklerini gösteriyordu. 12. Kadınların şahitliğinin cevazı, babı ve Yüce Allah'ın şu kavli. Eğer iki erkek bulunmazsa o halde razı ve doğruluğundan emin olacağınız şahitlerden bir erkekle iki kadın, kadınlardan biri unutursa biri diğerini hatırlatır. Bakara 282. 23. Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam kadının şehadeti erkeğin şehadetin yarısı değil midir diye sordu. Biz evet öyledir dedik. Aleyhissalatü vesselam işte bu aklının eksikliğindendir buyurdu. 13. Köle kadınların ve köle erkeklerin şahitliği babı. 24 nolu rivayet. Ukbe İbnül Haris'ten. Ebu İhab'ın kızı Ümmü Yahya ile evlendi. Siyah bir kadın köle geldi de Ukbe'yi ve evlendirdiği kadını kastederek ben sizin her ikinize de süt emzirdim dedi. Ukbe ben bu köle kadının söylediğini peygambere arz ettim. Peygamber benden yüz çevirdi. Ukbe ben bulunduğum taraftan onun yüzü tarafına geçtim ve köle kadının sözünü kendisine tekrar söyledim. Aleyhissalatü vesselam bu nasıl olur? Evliliğin devamı nasıl olur? Halbuki bu köle kadın sizin her ikinize de süt emzirdiğini kesin olarak söyledi buyurdu. Ve akabinde Ukbe'yi kadından nehyetti. 10. Süt emzirici kadının şahitliği babı. 25 nolu rivayet yukarıdakinin aynısı. 15. Hüküm verme işinde kadınların birbirlerini tezkiye etmeleri babı. 26 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam sefere çıkmak istediği zaman kadınlar arasında kura çekerdi. Onlardan hangisinin kurası çıkarsa Resulullah ile beraber o yola çıkardı. Huza'dan Mustalık oğulları gazasına gitmek istediği zaman da Resulullah kura çekti ve benim sehmim çıktı. Resulullah'ın beraberinde sefere çıktım. Bu sefer hicab ayeti indirildikten sonraydı. Ben mahvil içinde yükseltilir ve konak yerinde mahvil içinde indirilirdim. Bu suretle gittik. Nihayet Resulullah o gazasından ayrılıp da döndü ve Medine'mizde bir konak yerine indi. Gecenin bir kısmını orada geçirdi. Sonra göç edilmek yerine indi. Göç edilmesi ilan edildi. Hareket emrini ilan ettiği zaman ben kalktım ve ihtiyacımı yerine getirmek için yalnız başıma ordudan ayrılıp gittim. İşimi yerine getirince konak yerine geldim. Bu sırada göğsüme elimle dokandım. Bir de Yemen'in göz boncuğundan dizilmiş gerdanlığımın koptuğunu anladım. Hemen geri döndüm ve gerdanlığımı aradım. Fakat onu aramak beni yolculuktan alıkoydu. Ben ordu bir ay eğlense de benim devemi benim mahvilimde bulmadıkça sürüp gitmezler diye düşündüm. Halbuki yolda bana hizmet edenler gelip mahvilimi yüklenmişler ve mahfemi bindiğim deve üzerinde götürmüşlerdi. Onlar beni mahfe içinde sanıyorlarmış. O zaman kadınlar hafif hafif idiler, ağır vücutlu değillerdi. Onları et bürümezdi çünkü onlar az yemek yerlerdi. Bu sebepten hizmetçiler mahfeyi yüklemek üzere kaldırdıklarında mahfenin ağırlık derecesini farkına varmayarak yüklemişler. Ben o zaman küçük yaşta bir kadındım. Bu sebeple deveyi sürüp yürümüşler. Ordu gittikten sonra ben gerdanlığımı buldum. Onların konağına geldim. Orada hiç kimse yoktu. Orada evvelce bulduğum konak yerine geldim. Onlar beni mahfilde bulamayacaklarında dönüp bana gelecekler diye düşündüm. Ben bu düşünceyle oturduğum sırada gözlerim bana galip geldi. Uyuyakalmışım. Safvan İbni Muattal el-Süleymi, sonra Zekvani ki arkadan gelen askerlerin bıraktıkları şeyleri toplamaya ve konaklama yerine götürüp sahiplerine vermeye memur idi. Askerin arkasından sabaha yakın bulunduğum yere gelmiş ve uyuyan bir insan karaltısı görmüş ve benim yanıma gelmiş ve beni tanımıştı. Bu zat beni kadınların perdelenmesini emrinden önce gördü. Safvan devesini çökerttiği sırada inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'ın mülküyüz ve ancak ona dönücüleriz İstirca ayetini söylemesiyle uyandım. Safvan devesinin ön ayağına bastı, ben de deveye bindim. Safvan bindiğim deveyi çekerek önde yürüdü. Nihayet kafile konak yerine istirahat ediciler olarak indikten sonra öğle sıcağında orduya yetiştik. Bu arada hakkımda iftira ederek olan helak olmuş. İftirayı ilk çıkaran ve başlatan ise Selul kadının oğlu Abdullah İbni Ubey olmuştur. Medine'ye geldiğimizde ben bir ay hastalandım. İnsanlar iftira sahiplerinin sözlerini çoğaltıp yayıyormuş. Ben bunlardan habersizdim. Yalnız hastalığımda bana şüphe veren bir şey vardı. Peygamberden hasta olduğumdan başka zamanlarda görmekte olduğum yumuşaklığı bu hastalığımda görmüyordum. Ancak yanıma giriyor, selam veriyor, sonra adımı söylemeden hastamız nasıl diyordu. Benim iftiracıların dedikleri hiçbir şeyden haberim yoktu. Nihayet iyileşme devrine girmiştim. Bir gece ben Mıstah'ın anasıyla ihtiyaç giderme yerlerimiz olan Menas'ı tarafına çıkmıştım. Biz buraya ancak geceden geceye çıkardık. Bu adet evlerimizin yakınında helalar edinmememizden evveldi. O zamanlar bizim halimiz çöldeki eski Arapların haceti gidermek için çölde dışarıya çıkmalarına yahut temizlenmek için gezinmeye benziyordu. Ben Ebu Ruhum'un kızı ve Mıstah'ın annesi Selma ile hacet giderme yerine doğru yönelip giderken onun ayağı çarşafına takıldı, düştü. Araplar arasında felaket zamanında söylenmesi adet olan düşmanım helak olsun bedduası yerine Selma kadın Mıstah helak olsun diye oğluna beddua etti. Ben kadına ne fena söyledin. Bedir'de hazır bulunan bir kişiye mi sövüyorsun dedim. Kadın bana hele şu saf teyzeye sen orada dönen iftiraları işitmedin mi dedi ve iftira sahiplerinin sözlerini bana haber verdi. Bu yüzden hastalığımın üstüne bir hastalık daha arttı. Evime dönünce de Resulullah yanıma geldi, selam verdi, hastamız nasıl dedi. Ben de ya Resulullah, anam ve babamın yanına gitmek üzere bana izin ver dedim. Ayşe, ben bu haberi anam ve babamdan sağlamca öğrenmek istiyordum demiştir. Resulullah bana izin verdi, ben de ebeveynimin yanına geldim ve annem Ümmü Ruman'a insanların konuşmakta olduğu bu sözler nedir dedim. Anam, ey kızım kendini üzme, sen nefsini ve sağlığını düşün. Vallahi bir kadın senin gibi güzelliğe sahip ve kocasının yanında sevimli olsun ve birçok da ortakları bulunsun da aleyhinde dedikoducu çoğaltmasın. Bu pek nadirdir dedi. Ben de subhanallah, insanlar hakikaten bu sözleri söylüyorlar mı? Doğrusu hayret olunur dedim. Ben o gece babamın evinde yattım. Sabaha kadar gözümün yaşı dinmedi. Gözüme uyku da girmedi. Sonra sabaha eriştim. Resulullah da o sabah Ali İbni Ebu Talib'i Usame İbni Zeyd'i yanına çağırmıştı. Vahiy gecikince ehliyle ayrılması hususunda bunlarla istişare etti. Usame ehli beyt içinde nefsinde bilmekte ve gönlünde beslemekte olduğu sevgiyi Resulullah'a tavsiye ve işaret etti de ya Resulullah ehlin Ayşe hakkında biz hayırdan başka bir şey bilmeyiz dedi. Ali de ya Resulullah, Allah sana dünyayı dar etmemiştir. Ayşe'den daha başka kadın çoktur. Bununla beraber Ayşe'nin cariyesi Beriye'ye de sorunuz. O doğrusunu sana söyler dedi. Bunun üzerine Resulullah Beriye'yi çağırıp ya Beriye, sen hanımın Ayşe'de sana şüphe veren bir hal gördün mü diye sordu. Berre, hayır görmedim. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben hanımefendimden asla ayıp olacak çıkmış şundan başka bir şey görmedim. Ayşe küçük yaşta bir kadındı. Hamur yoğururken uyurdu. Evin besi koyunu gelir de hamuru yerdi demiş. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam o günü mescitte ayağa kalkıp bir hutbe yaptı da bu iftirayı en evvel ortaya atan Abdullah İbni Ubey İbni Selul'dan dolayı söz söylemek mazeretli tutulmasını isteyerek ehlim hakkında bana eziyet veren bir şahıs hakkında bana kim yardım eder de benim için ondan intikam alır. Vallahi ben ehlim hakkında hayırdan başka bir şey değilim. Bu iftiracılar bir adamın da ismini ortaya koydular ki bu zat hakkında da ben hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bu faziletli kimse şimdiye kadar ehlimin yanına girmemiştir ancak benimle beraber girmiştir buyurdu. Bunun üzerine Evs kasinin başkanı Sa'd İbni Muaz ayağa kalktı da ya Resulullah vallahi sana ben yardım edeceğim. Eğer bu iftirayı çıkaran Evs'ten ise biz onun boynunu vururuz. Eğer Hazret kardeşlerimizden ise ne yapmak lazımsa sen emredersin biz de emrini yerine getiririz dedi. Bu defada Hazreç'ten Sa'd İbni Ubad ayağa kalktı. Bu da Hazret kabilesinin büyüğüydü. Ve bu vakadan evvel salih bir kimseydi. Fakat bu defa kabile hamiyeti ve kıskançlığı ile Sa'd İbni Muaz'a karşı sen yalan söylüyorsun. Allah'ın ebediliğine yemin ediyorum ki sen onu Abdullah İbni Ubey'i öldüremezsin ve öldürmeye muktedir değilsin dedi. Bu defa da Eşhel'i ve Evsi Useyd İbni Hudayr ayağa kalkarak Sa'd İbni Ubadi'ye Allah'ın beka ve ebediyetine yemin ederim ki sen yalan söylüyorsun. Vallahi biz elbette onu öldürürüz. Sen muhakkak münafıksın ki münafıklar hesabına bizimle mücadele ediyorsun diye mukabele etti. Bu suretle Evs ve Hazret kabileleri ayaklandılar. Hatta birbirleriyle muhabere etmeye kastettiler. Resulullah ise henüz minber üzerinde bulunuyordu. Hemen minberden indi. Bunları sükunete kavuşturuncaya kadar onlara yumuşaklıkla davrandı. Kendisi de başka bir şey söylemeyip sukut etti. Ben o gün ağladım. Ne gözümün yaşı dindi, ne gözüme uyku girdi. Sabahleyin babam ve anam yanıma geldiler. Ben bu surette iki gece bir gün ağladım. Hatta ağlamaktan ciğerim parçalanacak sandım. Bir ara ebeveynim yanımda oturdukları, ben de ağlamakta bulunduğum sırada Ensar'dan bir kadın izin istedi. Ben de izin verdim. O da oturup benimle ağlıyordu. Biz bu vaziyetteyken ansızın Resulullah içeri girdi, yanıma oturdu. Halbuki Resulullah bundan evvel hakkımda dedikodu başladığı günden beri yanımda oturmamıştı. Ve Resulullah bir ay beklediği halde kendisinde hakkımdan bir şey vahyolunmamıştı. Resulullah şehadet kelimesini söyledi. Sonra iftiracıların iftirasını kinaye olarak ya Ayşe hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan beriysen yakında Allah seni temize çıkarır. Yok eğer böyle bir günaha yaklaştınsa Allah'tan mağfiret dile ve Allah'a tövbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve sonra tövbe edince Allah da ona af ve muamele buyurur dedi. Resulullah bu hitabesini bitirince musibetin ifrat hararetiyle gözümün yaşı kesildi. Nihayet gözyaşından bir damla bulamıyordum. Hemen babama Resulullah'ın söylediği söze benim tarafından cevap ver dedim. Babam, vallahi kızım Resulullah'a ne diyeceğimi bilmiyorum dedi. Sonra anama Resulullah'ın söylediği söze benim tarafından cevap ver dedim. O da vallahi ben de Resulullah'a ne diyeceğimi bilmiyorum dedi. Ben de küçük yaşta bir kadındım. Kur'an'dan birçok kısmını ezberden okuyamıyordum. Bu sebepten ben de şöyle dedim. Vallahi ben bildim ki siz insanların dedikodusunu işittiniz. O sizin nefsinizde yerleşti ve siz bu söze inanıp tasdik ettiniz. Şimdi ben size ben beriyim desem Allah benim muhakkak beri olduğumu bilmektedir. Benim bu sözümü tasdik etmezsiniz. Eğer ben size bir işi itiraf etsem Allah kesin surette benim beri olduğumu biliyor. Siz muhakkak beni tasdik edersiniz. Vallahi bu vaziyette benim ve sizin için misal bulamıyorum. Ancak Yusuf peygamberin babası Yakup aleyhisselamın örneğini buluyorum. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'un gömleği üzerinde yalan bir kan lekesi getirdikleri zaman Yakup oğullarına hayır, nefislerinizi sizi aldatıp böyle büyük bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin şu anlatışınıza karşı yardımına sığınacak ise ancak Allah'tır demişti. Ben bu sözü söyledim, sonra yatağıma doğru uzandım. Ben yalnız Allah'ın beni temize çıkarmasını umar dururdum. Lakin vallahi hakkımda okunur bir vahiy inmesini hiç düşünmezdim. Ve ben bana ait bir mesele için Kur'an diliyle kelam edilmesinden elbette çok hakir bulunuyordum. Fakat şunu muhakkak surette umardım ki Resulullah uykusunda bir rüya görsün de Allah beni o rüya ile temize çıkarsın. Vallahi Resulullah yerinden kalkmamıştı ve oradakilerinden hiçbiri odadan çıkmamıştı. Nihayet Resulullah üzerine vahiy indirildi ve onu vahyin ağırlık ve şiddetinden terlemek gibi vahiy eserleri kapladı. Hatta ondan vahiy esnasında kış günleri bile inci tanesi gibi ter dökülürdü. Resulullah'tan vahiy eserleri gidince o sevincinden gülüyordu. Ve bana ilk söylediği söz şu oldu. Ya Ayşe, Allah'a hamd et. Allah seni iftiracıların isnadından kati surette temize çıkardı. Bunun üzerine anam bana, kızım kalk da Resulullah'a teşekkür et dedi. Ben hayır, ben ona kalkmam. Ben yalnız Allah'a hamd ederim dedim. İşte Yüce Allah benim beraatım hakkında Nur suresinden 11'den 21'e kadar indirdi. Allah bu ayetleri benim beraatım hakkında indirince babam Ebu Bekir hısımlığından ve fakirliğinden dolayı infak etmekte bulunduğu Mıstah İbni Usase için kızım Ayşe'ye bu iftirayı söyledikten sonra vallahi ben de Mıstah'a bir şey vermem diye yemin etti. Bunun üzerine Yüce Allah Nur 22. ayeti indirdi. Bu ayetin inmesi üzerine Ebu Bekir vallahi ben Allah'ın beni mağfiret etmesini muhakkak severim dedi ve Mıstah'a vere geldiği nafakayı vermeye döndü. Resulullah Zeynep bintu Cahş'a da benim halimden sorup ya Zeynep Ayşe hakkında ne bildin ve ne gördün dediğinde Zeynep de ya Resulullah ben kulağımı gözümü işitmediğim görmediğim şeyden muhafaza ederim. Vallahi ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem diye güzel şehadet etmiştir. Zeynep peygamberin kadınları arasında güzelliği ve peygamberin yanındaki mevki bakımından bana rekabet eden bir kadındı. Fakat Allah onu takvası sebebiyle iftiracılara katılmaktan korudu. 16. bab bir adam diğer bir kimseyi tezkiye ettiği zaman bu tezkiye ona yeter. 27 nolu rivayet Ebu Bekir'den. Aleyhissalatü Vesselam'ın huzurunda bir kimse diğer bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam yazık olsun sana. Sen arkadaşının boynunu kestin. Sen arkadaşının boynunu kestin buyurdu. Sonra da sizden her kim din kardeşini çaresiz methedici mevkinde bulunuyorsa filan kimseyi görünüşüyle iyi sanırım. Onun hesaba çekicisi Allah'tır. Ben Allah'a karşı kimseyi siretiyle tezkiye edemem. Onu şöyle şöyle kimse zannederim desin. Bunu da hakikaten o kimseyi bu surette biliyorsa öyle söylesin buyurdu. 17. Metih ve övgüde aşırı gitmenin mekruh olması ve methedecek kimse methedilecek kişi hakkında bilmekte olduğu şeyleri söylesin öteye geçmesin babı. 28 nolu rivayet Ebu Musa el-Eşari'den. Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin diğer bir kimseyi övdüğünü ve onu metihte ileri gittiğini işitti de siz o adamı aldatıp öldürdünüz. Onu şişirerek adamın arkasını yardınız buyurdu. 18. Çocukların buluğa ermelerinin sınırı ve şahitliklerinin hükmü babı. Nur 59 Talak 4 kavli. 29 nolu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü Vesselam Uhud günü 3. Hicret yılının Şevval'inin 14. yaşında bulunan Abdullah İbn Ömer'i gözden geçirdi de ben İbn Ömer'e küçüktür diye harbe katılmaya izin vermedi. Sonra Hendek günü beni gözden geçirdi. O sırada ben 15 yaşındaydım. Bu defa bana izin verdi. 30 Ebu Said El-Hudri'den. Aleyhissalatü Vesselam her bali olan kimseye Cuma günü yıkanmak vaciptir buyurdu. 19. Hakimin davalıya yemin teklifinden önce davacıya senin beyinen var mı diye sorması babı. 31 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü vesselam, her kim Müslüman bir kimsenin malını koparmak için yemininde yalancı olarak yemin ederse kıyamet günü de o kimse Allah'ın öfkesine uğrayarak Allah'a kavuşur. 20. Mallarda ve hatlerde, yani mal davalarında ya da hat davalarında yemin etmek davalıya aittir babı. Ve Peygamber aleyhisselam davacıya, senin davanı ispat edecek senin iki şahidindir yahut davalıyı temize çıkaracak onun yemin etmesidir buyurmuştur. 32. İbn Abbas, bana Peygamber aleyhisselam yeminin müddâ aleyhe üzerine, yani davalıya ait olmasını hükmetti diye yazmıştır. 33. Abdullah İbni Mesud'dan, her kim bir yemin eder ve bu yeminiyle başkasına ait bir mala hak kazanırsa Allah kendisine öfkeli olduğu halde Allah'a kavuşur. Sonra aziz ve celil olan Allah bunu tasdiki olarak Âl-i İmrân 77. ayetini indirdi. Sonra oturduğu yerden bizim yanımıza Eşhaş İbni Kays çıktı geldi ve bu hadisin aynısını nakletti. 22. bab, bir kimse diğer birisi üzerine bir şey iddia etti yahut bir adam diğer bir adama yahut kendi kadınına zina suçu attığı zaman bu iddiacı ve suç atıcıya beyine araması ve beyine aramak için beklemeye gitmesi lazım gelir. 34 nolu rivayet İbn Abbas'tan, Hilal İbni Umeyye peygamberin huzurunda kendi karısına Şerik İbni Sehma ile zina etti dedi. Karısı üzerine zina suçu attı. Peygamber aleyhisselam Hilal'e, sana 4 şahitlik beyine lazım yahut beyine getirmediğin takdirde sırtında had cezası var buyurdu. Bunun üzerine Hilal, ya Resulullah, bizden herhangi birimiz kendi karısının üstünde bir erkek gördüğü zaman beyine, yani şahit aramaya mı gidecek? Şahit getirinceye kadar o kimse işini bitirip savuşmaz mı dedi. Aleyhissalatü vesselam, sen şahitlerini hazırla, yoksa sırtında 80 değnek olan zina iftirası atma cezası vardır demeye devam etti. 23. İkindiden sonra yapılan yemin babı. 35 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, 3 şahıs vardır ki Allah kıyamet gününde onunla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temizlemez ve onlar için elemli bir azap vardır. Biri ki onun yol üstünde ihtiyacından fazla suyu bulunur da yolcular ondan men eder. İkincisi ki o da devlet başkanına yalnız dünya malı için itaat etmeye beyat eder. Devlet başkanının istemekte olduğu dünyalığı verirse ona yaptığı itaat beyatını vefa eder. Vermezse ahdine vefa etmez. Üçüncü kimse şudur ki malını ikindiden sonra pazara çıkarır da Allah'a yemin ederim ki ben bu mala muhakkak şöyle şöyle para vermişimdir şeklinde yemin ederek bir müşteriyle pazarlığa girişir. Müşteri de bunu doğru sanarak o fiyatla malı satın alır. 21. bab, davalı kendisine yemin etmesi vacip olmuş bulunduğu hiçbir yerde yemin eder ve bir yerden diğer bir yere döndürülmez. 36 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan, aleyhissalatü vesselam, her kim yeminiyle bir malı kesip almak için yalan bir yemin ile yemin ederse Allah'a kendisine öfkeli olduğu halde kavuşur buyurmuştur. 25. bab, kendilerine yemin etmeleri vacip olan bir topluluk yemine davrandıkları zaman evvela hangisi başlar? 37 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam bir cemaate yemin teklif etmişti de hepsi birden çabuklukla yemin etmeye davranmışlardı. Bunun üzerine peygamber kendilerinin hangilerinin diğerlerinden önce yemin ettiği hususunda kura atmalarını emretmiştir. 26. Yüce Allah'ın şu kavli babı. Hakikat Allah'a olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir pahaya satın alanlar. Âl-i İmrân 77. 38 nolu rivayet Abdullah İbni Ebu Evfa'dan. Bir kimse çarşıda metaını satmaya arz etti ve malına bir alıcı çıktı. Pazarlık esnasında satıcı müşterisine Allah adıyla yemin etti de müşterinin vermediği fiyatı muhakkak kendisinin o malı alırken vermiş olduğunu söyledi. İşte bu gibi yeminler üzerine Allah Âl-i İmrân 77. ayeti indirdi. 39 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü vesselam, Her kim bir insanın yahut din kardeşinin malını kesip almak için yalan olarak yemin üzerine yemin ederse Allah'a, Allah onu öfkelenmiş olduğu halde kavuşur ve Allah Kur'an'da bunun tasdikini indirdi. Âl-i İmran 77. ayet okumuştur. 27. bab nasıl yemin edilir? Tevbe 62 ve Nisa 62. kavli babı. 40 no'lu rivayet Malik İbni Ebu Amr'dan. Talha İbni Ubeydullah'tan işitmiş, o şöyle diyordu. Bir kimse aleyhissalatü vesselama geldi. Bir de gördük ki o Resulullah'a İslam'ın ne olduğunu soruyor. Bu suale karşı Resulullah bir gün ve bir gece içinde 5 namaz dedi. O zat üzerimde bu namazlardan başkası olacak mı dedi. Aleyhissalatü vesselam hayır ancak kendiliğinden kılarsın buyurdu. Ondan sonra Resulullah aleyhisselam bir de Ramazan orucu buyurdu. O zat üzerimde ondan başkası olacak mı dedi. Hayır ancak kendiliğinden tutarsın dedi. Sonra zekatı sordu. Üzerimde bundan başkası olacak mı dedi. Aleyhissalatü vesselam hayır kendiliğinden verebilirsin buyurdu. Bunun üzerine o zat vallahi bunun üzerine artırmam da eksiltmem de diyerek arkasını dönüp gitti. Aleyhissalatü vesselam eğer doğru söylüyorsa felah buldu gitti buyurdu. 41 Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam yemin edecek olan kimse Allah'a yemin etsin yahut sussun buyurdu. 28 davalının yemininden sonra beyine getiren kimsenin beyinesi kabul edilir mi edilmez mi baba. 42 no'lu rivayet Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam sizler bana çekişmenizi arz edip muhakeme oluyorsunuz. Belki sizin bazınız haksızken hüccetini diğerinden daha düzgün ifade eder. Ben de onun lehine hükmedebilirim. Bu sebeple ben kimin lehine onun sözünü tutarak kardeşinin hakkında bir şey hükmetmişsem ben ona ancak ateşten bir parça kesinleşmişimdir. Kesmişimdir. Sakın o hükmümle kestiğim bu parçayı almasın. 29. Vaadine vefa edip yerine getirmesini emreden kimse babı. 43 no'lu rivayet Abdullah İbn Abbas'tan. Bana Ebu Sufyan şöyle haber verdi. Heraklis Ebu Sufyan'a ben sana Muhammed ne emrediyor diye sordum. Sen onu namaz kılmakla, doğru olmakla, iffetli olmakla, ahde vefa etmekle, emaneti yerine eda etmekle emrediyor olduğunu söyledin dedi. Ve işte bunlar peygamber sıfatıdır diye ilave etti. 44 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam münafığın alameti 3'tür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hiyanet eder. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz buyurdu. 45 no'lu rivayet Cabir İbni Abdullah'tan Peygamber aleyhisselam vefat ettiği zaman Ebu Bekir'e Bahreyn'den El-Ala İbni El-Hadremi tarafından birçok mal geldi. Ebu Bekir her kimin peygamber üzerinde bir alacağı yahut peygamber tarafından kendisine yapılmış bir vaat varsa gelsin dedi. Ben de gittim Ebu Bekir'den aleyhissalatü vesselamın bana vaadini harfiyen aldım. 46 no'lu rivayet Sa'd İbni Cübeyr'den. Hive şehri ahalisinden bir Yahudi bana Musa peygamber Şuayb peygamberin teklif ettiği iki müddet hangisini yerine getirmiştir diye sordu. Ben Yahudi'ye bilmiyorum. Mekke'ye Arap'ın aliminin yanına gideyim de bunu ondan sorayım dedim. Sonra Mekke'ye geldim ve bunu İbn Abbas'a sordum. İbn Abbas Musa o iki müddetten en çok ve Şuayb'a en hoş olanını yerine getirmiştir. Çünkü Allah elçisi söylediği zaman onu yapar dedi. 30. bab şirk ehlinden şahitlik ve diğer şeyler istenilmez. 47 no'lu rivayet İbn Abbas'tan. Ey Müslümanlar topluluğu! Sizler kitap ehline nasıl soru soruyorsunuz? Halbuki peygamberinizin üzerine indirmiş olan kitabınız Allah kitabında indirilen haberlerin en yenisidir. Sizler onu hiç karıştırılmamış olarak okumaktasınız. Ve halbuki Allah kendi kitabı içinde sizlere kitap ehli milletlerinin Allah'ın yazdığı şeyleri tedbir ettiklerini ve kendi elleriyle Allah'ın kitabını değiştirip başkalaştırdıklarını ve karşılığında az bir pehaya satın almaları için bu Allah katındadır dediklerini katiyetle söylemiştir. Size gelmiş olan ilim onlara herhangi bir şey sormaktan sizleri nehyetmiyor mu? Allah'a yemin ederim ki biz onlardan hiçbir kimseyi asla sizin üzerinize indirilmiş olan kitaptan sorar görmemişizdir. 31. Müşkül işlerde kura çekmenin meşruluğu babı ve Âl-i İmran 44. ayet. 48 no'lu rivayet Numan İbni Beşir'den. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın sınırları hususunda gösteriş yapıp onları zayi eden ve onların içine düşen kimselerin benzeri şu topluluğun benzeri gibidir. Onlar bir gemi üzerine kura attılar. Neticede bazısı geminin aşağısına, bir kısmı da geminin üst katına yerleştiler. Geminin alt katındakiler suya, üst katındakilerin üzerinden geçiyorlardı. Üstelik onların bu gidiş gelişleriyle eziyet duyuyorlardı. Derken su getirenlerden biri bir balta aldı da geminin aşağısını delmeye başladı. Gemidekiler onun yanına gelip sen ne yapıyorsun dediler. O da sizler benim yüzümden eziyetlendiniz. Benim için de sudan ayrı kalmak kabil değil dedi. İşte bu durumda eğer o gemidekiler bu kişinin elleri üzerinde yakalar da onu men ederlerse hem onu kurtarmış olurlar hem de kendilerini kurtarırlar. Eğer onu serbest bırakırlarsa hem onu helak etmiş hem de kendilerini helak etmiş olurlar. Evet. Çok güzel bir hadis-i şerif. 49 nolu rivayet. Harice İbni Zeyd el-Ensari'den. Ensar kadınlarından ve peygambere beyat etmiş olan Ümmül Ala ona şöyle haber vermiş. Ensar muhacirleri evlere yerleştirme kurası çektiği zaman Osman İbni Mazun'un yerleşme kurası bize düştü. Onun için Osman İbni Muaz'ın bizde ikamet etti. Fakat Osman bir müddet sonra hastalandı. Biz ona evimizde hasta bakıcılık yaptık. Nihayet öldü. Yıkandıktan sonra onu kendi elbisesi içine koyup kefenledik. Resulullah'ın yanımıza geldi. Ben cenazeyi tezkiye olarak ya Ebu Sahip Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Senin hakkında bildiğim ve şu cemaatine bildirmek istediğim şudur ki Allah sana ahirette muhakkak ikram etmiştir dedim. Aleyhissalatü vesselam bana hitaben Allah'ın bu ölüye ikram ettiğini sana bildiren nedir dedi. Ben de babam anam sana feda olsun ya Resulullah ben bunu bilmiyorum dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Osman İbni Mazun'a gelince vallahi şimdi ona yakin yani ölüm gelmiştir. Ben de onun için elbette hayır ve saadet umarım. Yine Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın Resulü iken bana yarın Allah tarafından ne muamele edileceğini bilmem buyurdu. 50 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam bir sefere gitmek istediğinde kadınlar arasında kura çekmek itiyadındaydı. Kadınlardan hangisinin kurası çıkarsa Resulullah beraberinde o kadın olarak yola çıkardı. Ve yine Resulullah kadınlarından her kadının gününü ve gecesini ayırırdı. Yalnız Sevde binti Zema gününü ve gecesini bununla Resulullah'ın hoşnutluğunu istemek için peygamberin zevci Ayşe'ye hibe etmişti. 51 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam insanlar ezan okumakta ve birinci safta bulunmakta ne hayır ve bereketler olduğunu bilselerdi onlara nail olmak için kura atmaktan başka bulamasalar muhakkak kura atarlardı. Her namazın ilk vaktindeki cemaatlerde olan fazileti bilselerdi onlara yetişmek için muhakkak birbirleriyle yarış ederlerdi. Yatsı ile sabah namazlarındaki ilahi lütufları bilselerdi emekliye emekliye veya kıç üstünde sürüne sürüne de olsa muhakkak onlara giderlerdi.